Doğada bal olmasaydı incir bize çok daha tatlı gelirdi. Antik Yunan filozofu Xenofanes bunu söylediğinde ortada ne akıllı telefonlar vardı ne de sosyal medya algoritmaları falan.
Kesinlikle öyle. Yani adam bunu binlerce yıl önce söylemiş ama bugün ekranda kaydırdığın her video, okuduğun her haber zihnindeki o balı ve inciri yeniden tanımlıyor.
Aynen. Biz dünyayı hiçbir zaman olduğu gibi saf haliyle görmüyoruz zaten. Hep o anki filtremizden, algı çerçevemizden geçtiği haliyle deneyimliyoruz. Bugün de Ömer Aygün'ün notlarına dalıyoruz ve o devasa kırılmayı, hani 2016'da dünya algımızın nasıl geri dönülemez şekilde hacklendiğini konuşuyoruz.
Evet, Ömer Aygün'ün o tespitleri çok kritik. Buradaki temel amacımız sadece geçmişe şöyle bir nostaljik bakış atmak değil aslında.
Tabii ki değil.
2016 yılında algı filtrelerimizin tam olarak nasıl paramparça olduğunu anlarsak, bugün her gün üzerimize çöken bu bilgi tsunamisinde savrulmadan nasıl yön bulabileceğimizi de deşifre edebiliriz.
Bal ve incir metaforu çok mantıklı. Sonuçta herkesin bir filtresi var hayatta ama notlarda özellikle 2016 yılına işaret ediliyor.
Evet, o yıl çok büyük bir dönüm noktası.
Yani o yıl ne oldu da binlerce yıllık bu algı filtresi mekanizması aniden bozuldu? Neden 2016?
Ya çoğu kişi bunu basitçe yalan haberlerin artması veya insanların dikkatinin dağılması falan sanıyor. Ama asıl mekanizma çok daha yapısal bir şey.
Nasıl yani? Biraz daha açar mısın bunu?
Şöyle düşün, 2016'da algoritmalar kontrolü tam anlamıyla devraldı ve doğruluğu değil, etkileşimi ödüllendirmeye başladı.
Ne kadar çok tıklanırsa o kadar iyi mantı.
Aynen öyle. Eskiden bir profesörün, köklü bir kurumun veya bir bilim insanının sözüyle sıradan birinin sözü aynı ağırlıkta değildi, biliyorsun.
Evet, bir hiyerarşi, bir otorite vardı ortada.
Kesinlikle. Ama algoritmik medya ile birlikte bu tamamen yıkıldı. Öfke veya şok yaratan temelsiz bir iddia, sıkıcı bir bilimsel gerçekten daha fazla beğeni aldığı için geleneksel otoritelerin sesi bir anda kısıldı.
Yani akademinin ve bilimin o saygınlığı algoritmaların hızına yenik düştü.
Tam olarak öyle oldu. Ayrıcalıksız kitleler dijital dünyada mikrofonu ele geçirdi ve eski seçkinlerle tamamen yatay bir rekabete girdi.
Anlıyorum. Yani o hiyerarşi düzleşti, yataylaştı.
Evet, küresel sağlık krizindeki o bilgi kaosu da bunun en net örneği zaten. İnanılmaz bir zihinsel yorgunluk yarattı insanlarda.
Şey gibi değil mi bu durum? Dev bir stadyumda maç izliyorsun, aniden tüm hakemler sahneden çekiliyor. Ve tribündeki herkesin eline birer düdük veriliyor. Yani sahada oynanan oyundan çok tribünden gelen binlerce farklı düdük sesiyle baş başa kalıyoruz.
Harika bir benzetme, bu çok doğru. Ve asıl tehlikeli olan kısım sadece herkesin o düdüğü çalması da değil.
Ne peki?
Algoritmaların o en yüksek sesle ve en uyumsuz ritimle çalan düdükleri seçip tüm stadyuma devasa hoparlörlerden dinletmesi.
Of, evet, düşünmesi bile yorucu.
10 yılların o köklü sağlık otoriteleriyle hiçbir uzmanlığı olmayan kitleler o stadyumda bir anda aynı hoparlör gücüne sahip oldu. Sağlık krizinde tam da bunu yaşadık işte.
Herkes o gürültüye tepki vermekle meşgul olduğu için de kimse maçı izleyemedi tabii.
Kesinlikle izleyemedi ve unutmamamız gereken çok kritik bir şey var.
Nedir o?
İnsan beyni evrimsel olarak böyle bir şeye hazır değil. Biz orta hızdaki bir dünyada yaşamaya programlıyız.
Sindirerek öğrenmeye, yavaş yavaş kavramaya alışkınız.
Niceliksel veri heyelanı, sürekli uyarılan bir zihin, inanılmaz bir yorgunluk ve yön bulma krizine yol açtı insanlarda.
Beynimizin o limitlerini aştık yani.
Kesinlikle açtık. Sürekli bir aciliyet hissi, sürekli bir uyarılma hali.
O zaman asıl soru şu, hoparlörler hala son ses açıkken biz bu stadyumdan nasıl çıkacağız?
İşte burası en can alıcı nokta.
Çünkü Ömer Aygün'ün notlarında aklın ve rasyonalitenin yavaş yavaş geri döndüğüne dair çok ilginç sinyaller var.
Evet, 2026 itibariyle bazı kırılmaların başladığını görüyoruz. Aklın o disiplinli ayak seslerini yavaş yavaş duymaya başladık.
Nasıl oluyor bu dönüş? Biraz detaylandırır mısın?
Bunun üç somut ayağı var aslında. İlk olarak iş dünyasında görüyoruz bunu.
Evet, pandemide her şey çok değişmişti.
Aynen, hatırlarsan pandemide aniden tamamen evden çalışma gibi uç bir noktaya savrulmuştuk.
Herkes odalara kapanmıştı, sürekli ekran karşısındaydık.
Şimdi ise o sarkaç merkeze dönüyor işte. Uçlardan uzaklaşan, daha dengeli, o hibrit çalışma modelleriyle rasyonalite yeniden kuruluyor.
Mantıklı. Yani sürekli ekran karşısında izole olmanın o kadar da harika olmadığını fark ettik sonuçta. İnsan sosyalleşmek istiyor.
Kesinlikle öyle. İnsan doğası o dengeyi arıyor.
Peki ya ikinci ayak nedir?
İkincisi çok daha kişisel bir şey. Mutluluk anlayışımız kökten değişiyor.
Nasıl bir değişim bu?
O sürekli gelen ucuz dopamin sağanağından, her saniye yeni bir içerik tüketmekten gerçekten çok yorulduk.
Bildirimler, beğeniler, sürekli bir akış.
Aynen, insanlar artık mutluluğu anlık beğeni tuşlarında aramıyor.
Nerede arıyorlar peki?
Mutluluğu yeniden amaçsallık ve derinlik üzerinden tanımlamaya başlıyorlar. Yani daha anlamlı bağlar kurmak istiyorlar.
O ucuz dopaminin yerine gerçek bir tatmin duygusu alıyor diyebilir miyiz?
Tam olarak bu. Üçüncü ayak ise regülasyonlar cephesinde yaşanıyor.
Kurallar, yasaklar falan mı?
Evet, özellikle çocukların teknoloji kullanımına getirilen yaş sınırları falan.
Ekran sürelerinin kısıtlanması gibi.
Aynen. Bu aslında sistemin kendi kendini rasyonel bir dengeye oturtmaya çalıştığının en net kanıtı. Yeter dedik yani.
Bu çok umut verici bir gelişme gerçekten.
Evet, ve işte tam bu noktada o stadyumu eski sistemde girmiş olan X ve Y kuşaklarına çok büyük bir görev düşüyor.
Nedir o görev?
Yeni nesillere bu veri okyanusunda daha da hızlanmayı değil, yavaşlamayı ve anlam bulmayı öğretmeleri gerekiyor. Onlara rehberlik etmeliler.
Bir saniye, uzmanı biraz zorlamak istiyorum burada.
Tabii, dinliyorum.
İyi de bu X ve Y kuşakları eski dünyanın kurallarıyla formasyonunu tamamladı.
Evet, tamamen eski kurallarla büyüdüler.
Yani kendi adapte olamadıkları, hatta belki gizliden gizliye nostaljik bir inatla direndikleri bu yeni dijital gerçeklikte gençlere nasıl rehberlik yapacaklar ki?
Çok haklı bir soru.
Yani bu biraz körün köre yol göstermesi gibi olmuyor mu? Gençler onları dinler mi sence?
Çok yerinde bir itiraz bu. Elbette gençlerin karşısına geçip, işte bizim zamanımızda her şey daha güzeldi, internet yoktu falan diyerek eski kuralları dayatamazlar.
Zaten gençler bunu umursamaz bile.
Kesinlikle. Hiçbir işe yaramaz bu yaklaşım. Yapmaları gereken şey bambaşka.
Ne yapmalılar peki tam olarak?
Kendi tecrübelerinden süzdükleri o amaçsallık ve odaklanma duygusunu yeni dünyanın dijital araçlarını reddetmeden gençlere aktarabilmek.
Yani dijitali tamamen çöpe atmadan o eski odaklanma becerisini yeni araçlara entegre etmek.
Aynen öyle. Sadece o dijital gürültüyü nasıl kısabilecekleri konusunda onlara bir pusula olabilirler.
Yasaklayıcı bir otorite değil de bir rehber olmaları gerekiyor.
Kesinlikle. Yol gösterici bir pusula.
O halde bizi dinleyen sana dönmek istiyorum burada. Her gün o telefon ekranını kaydırırken maruz kaldığın, hissettiğin o yön bulma zorluğu, senin kişisel bir yetersizliğin falan değil.
Kesinlikle değil.
Bu tamamen sistemsel bir çağ değişimi. O stadyumdaki milyonlarca düdük sesinden yorulman çok çok normal.
O gürültüden kim olsa yorulur zaten.
Aynen öyle. Artık aklın o dengeleyici ayak seslerine katılmanın tam zamanı.
Biraz yavaşlamanın ve o gürültüyü kısmanın zamanı geldi.
Kesinlikle katılıyorum. Ve bugünkü bu derinleme analizimizi bitirirken sana şunu hatırlatmak istiyoruz. Sen zihnini hangi filtreyle beslersen dünyayı da o şekilde görmeye başlarsın. Senofanes'in o bal ve incir örneğini hiç unutma. Aklın o sakin ayak seslerini takip et ve stadyumun o yorucu gürültüsünden kendini koru.